Ayrım 23, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 229. Üçüncü kitap, Michael Corleone, 1950, 16. bölüm. Bir Fiat Trapani kasabasının etrafından dolaşarak kumsala giden yola girdi. Michael Corleone ve Stefan Andolini yakınında 3 ev bulunan ve birçok benzerinden daha büyük bir köşke geldi. Köşkü çevreleyen duvarın yalnızca kumsal tarafında bir boşluk vardı. Köşkün kapısı 2 adamla korunuyordu ve Michael kapının hemen içindeki oldukça şişman adamı görebiliyordu. Kıyafetinden buraların yabancısı olduğu anlaşılıyordu. Spor bir ceket ve bol örgü işi bir polo gömlek. Kapının açılmasını beklerken Michael adamın geniş yüzündeki sırıtmayı fark etmiş ve onun Peter Clemenza olduğunu görerek şaşırmıştı. Clemenza, Michael'ın babasının Amerika'ya dönmesine neden olan kişiydi. Burada ne işi vardı? Michael onu, yani Clemenza'yı, polis yüzbaşısının ve Solozzo'nun öldürülmesinde kullanılan silahı gizlice yerleştirdiği o vahim gecede görmüştü. 2 yıl önceki o anda Clemenza'nın yüzündeki acıma ve üzüntüyü hatırlamıştı. Şimdi Clemenza Michael'ı gördüğü için çok neşelenmişti. Onu minik Fiat'tan çıkarttı ve neredeyse bir ayı sarılışıyla ezdi.
''Michael, seni görmek ne güzel. Seninle ne kadar gurur duyduğumu söylemek için yıllardır bekliyordum. Yaptığın mükemmel bir işti. Şimdi bütün sıkıntıların bitti. Bir hafta sonra ailenle birlikte olacaksın. Büyük bir kutlama olacak. Herkes seni bekliyor Mickey.'' dedi. Onu kocaman kollarında tutarken Michael'ın yüzüne şefkatle bakıyor ve inceliyordu. Artık yalnızca genç bir savaş kahramanı değildi. Sicilya'da geçen sürede yeni yetmelikten adamlığa geçmişti. Yani Michael'ın yüzü artık açık değildi. Sicilya'da doğmuşların gururlu, kapalı görünüşüne sahipti. Michael ailedeki gerçek rolünü devralmaya hazırdı. Michael Clemenza'nın kocaman cüsseli halini, geniş belirgin atlı yüzünü gördüğüne memnun olmuştu. Ailesine sordu. Babası suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu fakat sağlığı pek iyi değildi. Clemenza başını kederle salladı.
Vücudunda delikler açılan biri hiçbir zaman iyiye gitmez. Ne kadar iyileşirse iyileşsin. Fakat babanın ilk vuruluşu değil, öküz gibi iyi olacak. Sonny'nin öldürülmesi onu ve anneni asıl yıkan buydu. Merhametsizceydi Mickey. Onu makineli tüfeklerle parçaladılar. Doğru değildi. Bunu yapmamalıydılar. Kin güdüyorlardı. Fakat plan yapıyoruz. Baban eve döndüğünde sana anlatacak. Eve geri döneceğin için herkes çok mutlu diye konuştu.
Stefan Andolini Clemenza'ya başını salladı. Daha önce karşılaştıkları açıktı. Michael'a elini uzatarak hemen gitmesi gerektiğini söyledi. Montelepre'de yapması gereken işler vardı.
''Ne duyarsan duy'' dedi. ''Turi Giuliano'ya her zaman sadık kaldım ve bana sonuna kadar güvendi. Eğer ihanete uğrarsa ona ihanet eden ben olmayacağım.'' Samimiyetle kekeledi. ''Ve sana da ihanet etmeyeceğim.''
Michael ona inanmıştı. Gel dinlen ve karnını doyur dedi. Stefan Andolini başını salladı, Fiat'a bindi ve arkasından hemen kapanan kapıdan dışarı geriye doğru sürdü. Clemenza Michael'ı açık alandan ana villaya götürdü. Duvarlarda ve kumsalda malikanenin denize açıldığı yerde devriye gezen silahlı adamlar vardı. Küçük bir iskele Afrika kıyısı yönünde uzuyordu. İskeleye bağlı geniş ve zarif bir deniz motorunda İtalyan bayrağı dalgalanıyordu. Villanın içinde bulunan siyahlar giyinmiş, ciltleri güneşten yanmış, başlarında siyah şallar bulunan 2 yaşlı koca karı kişiliklerinden hiçbir renk vermiyorlardı. Clemenza onlara Michael'ın yatak odasına meyve getirmelerini söyledi. Yatak odasının terası sabah güneşinin ışıkları vurduğunda ortadan bölünmüş görünen mavi Akdeniz'e bakıyordu. Parlak mavi ve kırmızı yelkenli balıkçı tekneleri suyun üstünde hoplayan toplar gibi ufukta salınıyorlardı. Terasta ağır koyu kahverengi kumaşla örtülü ufak bir masa yer alıyordu ve 2 adam çevresindeki sandalyelere oturmuştu. Bir demlik espresso ve bir kırmızı şarap sürahisi vardı.
''Yorgun görünüyorsun.'' dedi Clemenza. ''Biraz uyu, sonra her şeyi ayrıntılarıyla anlatacağım.''
''Alışığım.'' dedi Michael. ''Fakat önce söyle, annem iyi mi?''
''Gayet iyi.'' dedi Clemenza. ''Senin eve dönmeni bekliyor. Onu hayal kırıklığına uğratamayız. Sony'den sonra fazla gelir.
Michael tekrar sordu. Ya babam, tam olarak iyileşti mi?
Clemenza güldü. Çirkin bir gülüştü. Tabii ki, beş aile eninde sonunda öğrenecek. Baban yalnızca senin eve dönmeni bekliyor Mike. Senin için büyük planları var. Onu da hayal kırıklığına uğratamayız. Bu yüzden Giuliano'yu çok fazla dert etme. Eğer ortaya çıkarsa bizimle gelir. Oyalanırsa burada bırakırız.
Bunlar babamın emirleri mi diye sordu Michael.
Clemenza bir kurye uçakla her gün Tunus'a geliyor ve bir bota binerek onunla görüşmeye gidiyorum. Dünkü talimatlar bunlardı. Başlangıçta Don Croce'nin bize yardım etmesi gerekiyordu. Birleşik Devletleri terk etmeden önce baban bana böyle söylemişti. Fakat Palermo'da dün sen ayrıldıktan sonra ne oldu biliyor musun? Biri Croce'yi vurmak istedi. Bahçe duvarından geldiler ve dört korumasını öldürdüler. Fakat Croce kaçtı. Ne bok oluyor?
Michael Allah Allah dedi. Don Croce için otel çevresinde alınan önlemleri hatırladı. Giuliano'nun bizim arkadaşımız olduğunu düşünüyorum. Senin ve babamın ne yaptığını bildiğinizi umuyorum. Çok yorgunum, düşünemiyorum. Clemenza kalktı ve hafifçe omzuna vurdu.
Miki, biraz uyu. Uyandığında kardeşimle buluşacağız. Mükemmel bir adam. Tıpkı baban gibi. Aynı şekilde zeki, onun kadar dayanıklı ve ülkenin bu bölgesinin patronu. Croce'yi boş ver.
Michael soyundu ve yatağa girdi. Uyumayalı 30 saatten fazla olmuştu ve kafası hala düşüncelerle doluydu. Vücudunun dinlenmesine izin vermiyordu. Ağır tahta panjurları kapamasına rağmen sabah güneşinin sıcaklığını hissedebiliyordu. Bahçeden çiçeklerin ve limon ağaçlarının ağır kokusu geliyordu. Beyni geçen birkaç günün olayları üstünde çalışıyordu. Pichotta ve Andolini çevrede nasıl bu kadar özgürce dolaşabiliyorlardı? Giuliano niçin bu en uygunsuz zamanda Don Croce'nin düşmanı olduğuna karar vermişti? Bir Sicilyalı böyle bir hata yapmazdı. Her şeyin ötesinde adam dağlarda 7 yıl kanun kaçağı olarak yaşamıştı. Artık yeterdi. Daha iyi yaşamak istiyor olmalıydı. Muhtemelen burada değil fakat kesinlikle Amerika'da. Böyle bir planı olduğu kesindi. Yoksa hamile nişanlısını kendinden önce Amerika'ya göndermezdi. Olayın esrarını çözdüğü düşüncesi onu çarpmıştı. Bütün esrarın cevabı Giuliano'nun son bir savaşa hazırlandığıydı. Burada kendi topraklarında ölmekten korkmuyordu. Kendisinin öngöremeyeceği finali ören planlar ve komplolar vardı. Tedbirli olmalıydı. Fakat Michael Corleone Sicilya'da ölmek istemiyordu. Bu özel mitin bir parçası değildi.
Michael kocaman yatak odasında uyandı ve sabah güneşinde parıldayan beyaz taş balkona bakan panjurları açtı. Balkonun altında Akdeniz lacivert bir halı gibi ufka doğru uzanıyordu. Kızıl çizgiler suyu dantel gibi süslüyordu ve botlarda balıkçılar uzaklara doğru açılıyorlardı. Michael denizin güzelliğinden ve Erike'nin kuzey sahilinde yükselen görkemli kayalıklarından tamamıyla büyülenmiş vaziyette birkaç dakika onları izledi. Oda kocaman rustik mobilyalarla doluydu. Masada mavi emaye birleyen de bir su testisi duruyordu. Sandalyenin üstünde kaba kahverengi bir havlu vardı. Duvarlarda azizlerin ve kollarında çocuk İsa'nın bulunduğu bakire Meryem resimleri asılıydı. Michael yüzünü yıkadı ve odadan çıktı. Merdivenlerin sonunda Peter Clemenza onu bekliyordu.
''Oh, şimdi daha iyi görünüyorsun Mickey'' dedi Clemenza. ''İyi bir yemek sana gücünü geri verecek ve sonra iş konuşabileceğiz.''
Michael'ı uzun tahta bir masanın bulunduğu mutfağa götürdü. Oturdular ve siyah giysili yaşlı bir kadın büyülü şekilde fırının yanında göründü ve iki fincan espresso koyarak onlara servis yaptı. Ardından yine büyülü şekilde ortaya çıkarttığı yumurta ve sosis tabaklarını masaya koydu. Fırından da güneş biçimli kahverengi kaputlu kocaman bir ekmek çıkartarak mutfağın arkasındaki odada kayboldu. Michael'ın teşekkürlerine tepki vermemişti. Aynı anda odaya bir adam girdi. Clemenza'dan daha yaşlıydı fakat ona o kadar benziyordu ki Michael hemen onun Peter Clemenza'nın kardeşi Don Domenico Clemenza olduğunu anladı.
Don Domenic'in kıyafeti çok farklıydı. Kahverengi botlarına soktu, siyah kadife bir pantolon giymişti. Üstünde beyaz ipek bir gömlek ve siyah bir yelek vardı. Başına küçük bir şapka takmıştı. Sağ elinde köşeye fırlattığı bir kamçı taşıyordu. Michael kalkarak onu selamladı ve Don Domenic Clemenza onu dostça bir kucaklamayla kollarına aldı. Hepsi birlikte masaya oturdular. Don Domenic doğal bir asalete ve Michael'a kendi babasını hatırlatan bir komutan havasına sahipti. Aynı şekilde modası geçmiş zariflikleri de vardı. Peter Clemenza havai bir kardeşe hoşgörülü bir sevgiyle yaklaşan ağabey tavrı içindeki kardeşine açıkça saygıyla karışık korku besliyordu. Bu Michael'ı şaşırttı ve eğlendirdi. Peter Clemenza babasının en güvendiği kişiydi. Don Domenic ağırbaşlı şekilde fakat gözünü kırparak ''Michael, baban Don Corleone'nin seni benim ihtimamıma emanet etmesi büyük bir zevk ve onur. Şimdi benim merakımı gidermeni istiyorum. Benim işe yaramaz kardeşimin Amerika'daki başarıları iddia ettiği kadar büyük mü? Bir domuzu kesmek için bile tam olarak güvenilmeyecek benim küçük kardeşim o kadar yükseğe tırmandı mı? Don Corleone gerçekten onu sağ kolu mu yaptı?'' Ve yüzden fazla kişiye kumanda ettiğini söylüyor. Bütün bunlara inanabilir miyim? Fakat bunları söylerken kardeşinin omzuna sevgiyle dokundu. Hepsi doğru dedi Michael. Babam her zaman Peter Clemenza olmasaydı ben zeytinyağı satıyor olurdum der. Hepsi güldüler. Peter Clemenza ömrümün çoğunu hapishanelerde geçirdim. O bana yalnızca silah kullanmak yerine nasıl düşüneceğimi öğretti dedi. Don Domenic iç çekti. ''Ben yalnızca yoksul bir çiftçiyim. Komşularımın bana danışmaya geldikleri doğru ve burada Trapani'de önemli biri olduğumu söylerler. Beni vefasız diye adlandırırlar çünkü Don Croce'nin dediklerini yapmam. Belki çok zekice değil, belki baban olsaydı Don Croce ile geçinmenin yollarını bulabilirdi. Fakat ben bunu imkansız buluyorum. Vefasız olabilirim fakat yalnızca şerefsizler için.'' Don Croce hükümete bilgi satıyor ve hesaplar ne kadar ince olursa olsun benim için bu bir infamitadır. Michael, birkaç gün burada bulunduktan sonra göreceğin gibi eski yöntemler hala en iyisidir. Eminim dedi Michael nazikçe ve yardımınız için size teşekkür etmeliyim. Yapacak işlerim var dedi Don Domenic. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni çağırtın. Kamçısını aldı ve kapıdan çıktı. Peter Clemenza, Michael, baban Giuliano'nun babası ile olan arkadaşlığından ve saygısından ötürü Turi Giuliano'nun bu ülkeden çıkması için yardımı kabul etti. Fakat senin güvenliğin önce gelir. Baban burada hala düşmanlara sahip. Giuliano'nun seninle buluşmak için bir haftası var. Fakat ortaya çıkmasa sen Birleşik Devletlere yalnız dönmelisin. Bunlar benim talimatlarım. Afrika'da bekleyen özel bir uçağımız var ve her zaman hazırdır. Sen yalnızca söyle. Michael Pichot da Giuliano'yu bana çok yakında getireceğini söyledi dedi. Clemenza ıslık çaldı. Pichot dayı mı gördün? Kahrolsun onu da Giuliano kadar sıkı arıyorlar. Dağlardan nasıl çıkmış? Michael omuzlarını silkti. Adalet Bakanlığı'nın imzaladığı kırmızı şeritli özel geçiş kartı var ve bu beni çok endişelendiriyor. Peter Clemenza başını salladı. Michael devam etti. ''Beni buraya getiren genç adı Andolini. Onu tanıyor musun Pete?'' ''Evet'' dedi Peter Clemenza. ''New York'ta bizim için çalıştı. Birkaç minik iş. Fakat Giuliano'nun babası doğru ve mükemmel bir tuğla sanatçısıydı. Her ikisi de geri dönerek aptallık ettiler. Ama birçok Sicilyalı böyle. Sicilya'daki küçük boktan evlerini unutamıyorlar.'' Bu kez gelirken de yanımda iki adam getirdim. 20 yıldır buraya gelmemişlerdi. Bu yüzden Erice yakınına bir yürüyüş yaptık. Güzel bir kasaba Miki ve tarlalarda koyun eti yiyip şarap içerek hepimiz sızdık. Orada işiyorduk bitirdiğimizde bu iki genç yaklaşık 3 metre sıçrayarak bağırdılar. Yaşasın Sicilya! Ne yapacaksın Sicilyalılar ölene kadar böyleler. Michael evet fakat ya Andolini dedi. Clemenza omuz silkti. Babanın kuzeni son 5 yıldır Giuliano'nun sağ kollarından biri. Fakat daha önce Don Croce ile yakındı. Kim bilir tehlikeli biri.
Michael Andolini Giuliano'nun nişanlısını buraya getiriyor hamile. Onun için Birleşik Devletlere giden bir gemimiz var. Vardığında Giuliano'ya bir şifre göndererek yolun güvenilir olduğunu bildirecek. Ve Giuliano da bize gelecek. Bunu yapacağımıza söz verdim, tamam mı? Clemenza ıslık çaldı. Giuliano'nun bir sevgilisi olduğunu hiç duymadım. Eminim yapabiliriz. Dışarı kocaman bahçeye çıktılar. Michael kapıdaki korumaları ve sahildeki aşağı yukarı dolaşan en azından 6 silahlı adamı görebiliyordu. Kısa iskeleye büyük bir deniz motoru yanaşmıştı. Bahçedeki grubun ise Peter Clemenza'yı beklediği belliydi. Yaklaşık 20 kişiydiler. Hepsi tozlu giysileri ve kenarlı şapkalarıyla tipik Sicilyalıydı. Don Domenic'in yoksul versiyonları gibiydiler. Bahçenin köşesinde bir limon ağacının altında bulunan oval tahta masaya doğru ilerlediler. Clemenza ve Michael iki iskemle çekerek oturdular. Clemenza adamlardan birine işaret etti. Bir tanesi masaya doğru gelerek oturdu. Clemenza adamın özel yaşamı üzerine sorular sormaya başladı. Evli miydi? Çocukları var mıydı? Don Domenic için ne kadar süre çalışmıştı? Trapani'deki akrabaları kimlerdi? Servet kazanmak için hiç Amerika'ya gitmeyi düşünmüş müydü? Son soruya verilen cevap değişmez şekilde evetti. Siyah giysili yaşlı bir kadın kocaman bir sürahi taze limon karıştırılmış şarap getirdi. Clemenza konuştuğu her adama içki ve sigara ikram ediyordu. Bitirdiğinde ve sonuncusu da gidip grup bahçeyi terk ettiğinde Clemenza Michael'a sana uygun değil gibi gelen oldu mu? Michael omuzlarını silkti ve hepsi aynı göründü. Hepsi Amerika'ya gitmek istiyor dedi. Clemenza evet taze kana ihtiyacımız var. Birçok adam kaybettik ve daha da fazla edebiliriz. Her 5 yılda bir buraya gelir ve yanımda 20 genç götürürüm. Onları kendim eğitirim. Önce küçük işler, para toplama, kas gücü, koruma işleri, bağlılıklarını test ederim. Zamanın geldiğini hissettiğimde ve fırsat çıktığında onlara bir şans veririm. Fakat bu konuda çok dikkatliyim. Bir kez bu kadar ileri gittiklerinde yaşamlarının kalan kısmı için sadık kaldıkları sürece iyi bir geçim kaynağına sahip olduklarını bilirler. Burada herkes benim Corleone ailesi için adam topladığımı biliyor ve bölgedeki bütün erkekler beni görmek istiyor. Fakat onları erkek kardeşim seçiyor. Kimse onun onayı olmadan beni göremez. Michael güzel bahçenin çevresine baktı. Rengarenk çiçeklere, mis kokulu limon ağaçlarına, antik yıkıntılardan kazılarak çıkartılmış eski tanrı heykellerine, kutsal azizlerin yeni heykelciklerine, villanın çevresindeki pembe renkli duvarlara göz attı. 12 ölümcül havarinin testi için hoş bir mekandı. Akşamüstü küçük fiyat villanın kapısında yeniden göründü ve korumalar tarafından karşılandı. Andolini kullanıyordu ve yanında uzun simsiyah saçlı, Meryem'in resimlerinin ince güzelliğine sahip bir kız oturuyordu. Arabadan çıktığında kadının hamile olduğunu fark edebildi. Sicilyalı kadınların gösterişsiz bol elbiselerinden giymişti. Siyah değildi, çirkin pembe üstüne beyaz çiçekliydi. Fakat yüzü o kadar hoştu ki elbise önemini kaybediyordu. Michael Corleone, Hector Adonis'in küçük figürünün arka koltuktan çıktığını gördüğünde şaşırmıştı. Adonis tanıştırdı. Kızın ismi Justina'ydı. Gençliğin utangaçlığı yoktu ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen yaşamın trajedilerini şimdiden tatmış daha yaşlı bir kadının güçlü yüzüne sahipti. Tanıştırılırken başını eğmeden önce Michael'ı yakından inceledi. Sanki yüzünde bir ihanet izi arıyordu. Yaşlı kadınlardan biri onu odasına götürürken Andolini de valizini arabadan çıkarttı. Yalnızca küçük bir valizdi. Michael onu eve kendi taşıdı. O gece fiyatta kalan Andolini hariç hepsi birlikte yemek yediler. Hector Adonis de yemekteydi. Masada Justina'yı Amerika'ya götürmek için planlar yapıldı. Don Domenic Tunus'a gidecek teknenin hazır olduğunu söyledi. Giuliano'nun ne zaman geleceğini bilmediği için her an hazır bekletilecekti. Ve o geldiğinde hemen harekete geçebilirlerdi. Arkasından neler getireceğini kim bilir dedi Don Domenic hafifçe gülümseyerek. Peter Clemenza Birleşik Devletlere sıkıntısızca girmesini sağlayacak dökümanlarla özel bir uçağa bindiğinden emin olmak için Tunus'a giderken Justina'ya eşlik edeceğini söyledi. Sonra villaya dönecekti. Justina Amerika'ya vardığında şifre kelimeyi gönderecek ve Giuliano'yu kurtarmak için son operasyon başlayacaktı.
Justina yemek sırasında çok az konuştu. Don Domenic bugünkü uzun seyahatten sonra yolculuğunu bu gece yapıp yapmak istemediğini sordu. Kız cevap verdiğinde Michael kızın Giuliano için duyduğu hisleri fark etmişti. Yanıp sönen siyah gözlere, karardı bir çeneye ve güçlü Sicilyalı kadınların ağzına sahipti ve buyurgan bir tavırla konuşuyordu. ''Seyahat etmek çalışmaktan daha kolay ve saklanmaktan daha az tehlikeli.'' dedi. ''Dağlarda ve tarlalarda koyunlarla uyudum. Öyleyse niçin bir gemide ya da uçakta uyumayayım?'' ''Eminim çok soğuk olmaz.'' dedi gençliğinin bütün gururuyla. Fakat elleri şarap kadehini kaldırırken titredi. ''Yalnızca Turi'nin kaçışı konusunda endişeliyim. Niçin benimle gelemiyor?'' ''Hector Adonis nazikçe Justina varlığıyla seni tehlikeye atmak istemiyor. Onun için seyahat etmek çok daha zor. Daha çok önlem alınmalı.'' diye cevap verdi. ''Peter Clemenza teknesini Afrika'ya şafaktan hemen önce götürecek. Belki dinlenmek istersin.'' dedi. ''Justina, hayır, yorgun değilim.'' dedi karşılık olarak. ''Bir kadeh daha şarap alabilir miyim?'' Don Domenic bardağını doldurdu. ''İçecek bebeğe de iyi gelir, uyumana da yardım eder. Giuliano bize bir mesaj gönderdi mi?'' Justina üzgün şekilde gülümsedi. ''Onu aylardır görmedim. Aspano Pichot'ta güvendiği tek kişi. Benim ihanet edeceğimden değil ama benim zayıflığım aracılığıyla onu tuzağa düşürebileceklerini düşündüğü için... Okuduğu bütün romanlarda kadın sevgisi kahramanların düşmesine yol açıyor. Bana karşı sevgisinin en korkunç zayıflığı olduğunu düşünüyor ve tabii ki bana planlarından hiç bahsetmiyor. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 241.